Ayrım 41.
Herbert'in dokunuşu değil, söylediği sözleri olmuştu beni irkilten. Unutmuş gitmiştim, sen söyleyince anımsadım dedim. İşte yaşantısının o bölümünü anlattı bana. Fırtınalı, karanlık bir öykü. Sana da anlatayım mı? Yoksa içini mi karartır şu sırada? Yok canım, anlat anlat, hem de hepsini. Herbert konuşmamdaki bu heyecanlı telaşa pek bir anlam verememişçesine eğilip dikkatle yüzümü süzdü, elini alnıma koyarak ''Ateşin filan yok ya?'' diye sordu. ''Çok iyiyim Herbert'cığım, Provis'in anlattıklarını söyle bana.'' ''Provis'in anlattığına göre'' dedi Herbert. ''Bak bu sargıyı ne güzel çıkarttım, işte bu da yenisi, serin serin.'' ''Zavallı kardeşim, ilk deyince ürpertiyor seni değil mi? Ama şimdi rahatlayacaksın.'' ''Evet, çok gençmiş bu kadın, çok kıskançmış, çok da kinciymiş.'' Kinciliğin son sınırında bir kadın Handel'cığım. Nasıl yani son sınır? Cinayet. Ne o? Çok mu soğuk geldi yanağının üzerine? Hissetmiyorum bile. Ne cinayeti? Nasıl? Kimi öldürmüş bu kadın? Herbert olaya cinayet demekle çok ileri gidiyorum belki dedi. Ne var ki kadın bu suçla yargılanmış. Savunmasını da Bay Jaggers yapmış. Zaten bu savunmasıyla öyle bir ün salmış ki Provis de onu oradan tanımış ya. Öldürülen de kadınmış. Öbürkünden daha güçlü kuvvetli bir kadın. Boğuşma geçmiş kadınların arasında. Bir samanlıkta. Kavgayı başlatan kimmiş, kim haklı, kim haksızmış kesinlikle bilinemiyorsa da sonuç son derece kesin. Çünkü öbür kadın boğulmuş olarak ölü bulunmuş. Yargılanan kadın hüküm giymiş mi? Yo, serbest bırakılmış. Vah Handel'cığım, acıttım ha? Hiç kimse senden daha özenle sargı saramaz dostum. Sen anlatmana bak. Sonra... Serbest bırakılan sanık kadınla Provis'in bir çocukları varmış. Provis pek düşkünmüş bu yavruya. Sanık kadın kıskandığı kadının ölü bulunduğu gece bir ara Provis'in karşısına çıkmış, yavruyu öldüreceğine yemin etmiş, sonra ortadan kaybolmuş. İşte yaralı kolunu gene rahatça askıya aldık. Geriye kalıyor sağ elin, o da kolay. Bu ışık çalışmam için parlak ışıktan daha elverişli. O yanık yerlerini açıkça görmezsem ellerim titremiyor çünkü. İki gözüm duman filan yutmuş olmayasın. Pek bir soluk soluğa kaldın da. Olabilir Herbert. Söyle, geç kadın yeminini tutmuş mu? Provis'in yaşamındaki en karanlık bölüm de bu ya. Genç kadın dediğini yapmış. Yani Provis öyle söylüyor. Herbert eğilip yüzüme daha dikkatle bakarak şaşkınlık dolu bir sesle ''Ama canım kardeşim, bunlar hep Provis'in anlattıkları'' dedi. ''Ondan başka bilgi kaynağım yok ki.'' ''Öyle ya, yok elbet.'' Efendime söyleyeyim diye Herbert konuşmasını sürdürdü. Bu Provis çocuğunun anası olan kadını hoş mu tutarmış yoksa çile mi çektirirmiş orasını söylemiyor. Ne var ki şu ocağın başında bize anlattığı o sefil yaşantının 4-5 yılını bu kadın da paylaşmış. Konuşmasından çıkardığıma göre Provis'in genç kadına acıdığını, sabırlı davrandığını sanıyorum. Her neyse, çocuğun ölümü konusunda ifade vermek için gene mahkemeye çağrıldığında belki de suçlu tutulacağından korkmuş saklanmış. Çocuğun ölümüne için için kan ağlamakla birlikte ortalara hiç çıkmamış, olaya da mahkemeye de karışmamak için silmiş kendini. Mahkemede adı kıskançlığın nedeni olan Abel diye biri olarak geçmiş, öylecesine. Genç kadın beraatından sonra ortadan yok olmuş, böylece Provis hem çocuğu hem de çocuğun anasını yitirmiş. Sormak istediğim, bir dakika yavrum şimdi bitiyor. Compeyson denilen o ifrit, aşağılıkların o en aşağılığı, bizim Provis'in o sırada neden ortaya çıkmadığını çok iyi biliyormuş elbet. Sonradan Provis'i daha da soymak, daha ağır işlerde kullanmak için bu bilgiden yararlanmış. Bu da Provis'in kinini iyice bilemiş. Dün gece açıkça anladım bunu. Herbert, özellikle bilmek istiyorum. Provis bu olayın ne zaman geçtiğini anlattı mı sana? Özellikle ha. Dur bakayım öyleyse. Bu konuda neler dediğini aklıma getirmeye çalışayım. Sanırım aşağı yukarı 20 yıl oluyor diye konuştu. Compeyson'la çalışmaya başladıktan hemen sonraydı dedi. O köy mezarlığında ona rastladığın zaman kaç yaşındaydın sen? 7 yaşındaydım sanırım. Evet, Provis'in dediğine göre olayın üzerinden 3-4 yıl geçmişmiş o zaman. Seni görünce kendi yavrusunun acı ölümünü düşünmüş. Yaşasaydı seninle yaşıt olacaktı diye. Kısa bir sessizlikten sonra ben telaşa benzer bir aceleyle Herbert dedim. Beni pencerenin ışığında mı daha iyi görüyorsun yoksa ateşin ışığında mı? Herbert bana gene yaklaşarak ateşin ışığında dedi. İyice baksana bana. Bakıyorum kardeşim. Dokunsana. İşte dokundum iki gözüm. Ateşim yok ya. Herbert dün gece geçirdiğim kazada kafam filan zedelenmiş olamaz değil mi? Herbert beni biraz yokladıktan sonra yo cancağızım biraz heyecanlısın ama aklın başında dedi. Biliyorum aklımın başımda olduğunu. Değirmen iskelesinde sakladığımız o adamın Estella'nın babası olduğunu da biliyorum. 51. Estella'nın ana babasının kimliğini ortaya çıkarıp ispatlamak için çırpılmamın altında yatan amaç neydi bilemeyeceğim. Sorunu benden daha akıllı birisi biçimlendirip gözümün önüne serinceye dek açıkça göremediğimi de az sonra öğreneceksiniz. Şu var ki Herbert'la o önemli konuşmayı yaptığımız zaman bu meseleyi kovalamam gerektiğini ateşli bir sabırsızlıkla içten inanıyordum. Araştırmamı sonuna dek yürütmeli, Bay Jaggers'la görüşmeli, çıplak gerçeğe ille ulaşmalıydım. Bunu Estella için mi yapıyordum? Yoksa sağlığıyla esenliğinin sorumunu %100 yüklenmiş olduğum adama eskiden beri çevremde esen büyülü sevda havasından bir pay mı çıkartmak istiyordum? Gerçekten bilemiyorum. Belki bu ikinci olasılık gerçeğe daha yakındır. Her neyse. O gece Herbert beni dışarı çıkıp Gerard Sokağı'na gitmekten bin güçlükle alıkoydu. Sanırım sabırsızlığıma gem vuran tek etken, sokağa çıkarsan hastalanır, işe yaramaz duruma düşersin. Oysa kaçağımızın yaşamı sana bağlı demesi oldu. Ertesi gün ne olursa olsun çıkıp Bay Jaggers'a gideceğimi bin kez yineleyip onaylattıktan sonra yatıştım. Evde kalıp yaralarımın bakılmasına boyun eğdim. Ertesi sabah erkenden ikimiz birlikte yola çıktık. Smithfield'de Gisburg sokağının köşesinde Herbert'ten ayrıldım. O borsaya yollandı. Ben Küçük Britanya'ya. Bay Jaggers'la Bay Wemmick zaman zaman yazıhanenin giderleriyle gelirlerini denetler, makbuzları gözden geçirir, hesapları kapatırlardı. Böyle günlerde Wemmick hesap defterleriyle dosyaları alıp Bay Jaggers'ın odasına kapanır, dış yazıhaneye de yukarıki yazmanlardan biri bakardı. O sabah Wemmick'in yerinde bu yazmanlardan birini bulunca durumu kavradım. Bay Jaggers'la Wemmick'in bir arada olmalarına üzülmedim çünkü şimdi Wemmick onu ele verebilecek hiçbir şey söylemediğimi kendi kulaklarıyla duyacaktı. Böyle kolum askıda, paltom omzuma sarılı olarak içeri girmem de benim için iyi oldu. Gerçi kente döner dönmez Bay Jaggers'a kazayı kısaca bildiren bir haber salmıştım ama bütün ayrıntıları şimdi verecektim. Durumun özelliği aramızdaki konuşmanın her zamankinden daha az kuru, daha az katı geçmesini sağladı. Kanıt ve tanık kurallarına sımsıkı bağlı kalmaktan kurtardı bizi. Ben felaketi anlatırken Bay Jaggers adeti olduğu üzere ocağın önünde duruyordu. Wemmick oturduğu yerde arkasına yaslanıp ellerini ceplerine sokmuş, kalemini posta kutusunun kapağına yatay olarak sıkıştırmış, gözlerini benim üstüme dikmişti. Gözümde bu odanın, bu odada yapılan resmi işlerin ayrılmaz bir parçası olan o iki korkunç maske ise yangın kokusu almışlar da burunları tıkanmış gibi duruyorlardı. Anlatacaklarım bittikten, onların da soruları tükendikten sonra Miss Havisham'ın Herbert adına 900 pound ödenmesini buyuran levhaları çıkardım. Bunun üzerine Bay Jaggers'ın gözleri daha bir çukura batmış gibi olduysa da levhaları az sonra Wemmick'e uzattı. Bunlara göre bir çek hazırlamasını söyledi. Çek yazılırken ben Wemmick'e bakıyordum. Bay Jaggers da parlak cilalı ayakkabılarının üstünde yaylanıp sallanarak bana bakıyordu. İmzaladığı çeki cebime koyduğum sırada Bay Jaggers, "Yazık Pip," dedi. ''Senin için bir şeyler yapamadığımıza üzülüyorum.'' Miss Havisham da sordu. Benim için yapabileceği bir şey olup olmadığını. Ama ben yok dedim. Bay Jaggers, ''Herkes kendi işini bilmeli.'' dedi. Bu arada Wemmick'in dudaklarını sessizce ''Taşınabilir mal'' diye oynattığını gördüm. Bay Jaggers, ''Ben senin yerinde olsam yok demezdim.'' dedi. Ama herkes kendi işini herkesten iyi bilir elbet. Wemmick benden yana dönerek sitem edercesine herkesin işi taşınabilir mal edinmek olmalıdır diye konuştu. Beni asıl ilgilendiren konuya geçmenin zamanı gelmişti artık. Bay Jaggers'a dönerek ben gene de Miss Havisham'dan bir şey istedim efendim dedim. Manevi kızına ilişkin bilgi istedim ondan. O da bütün bildiklerini anlattı. Jaggers önce eğilip ayakkabılarını süzdü. Sonra gene doğrularak anlattı ha dedi. Ben onun yerinde olsam anlatmazdım. Ama herkes kendi işini daha iyi bilir elbette. Benim bu kız konusunda Miss Havisham'dan daha çok bilgim var efendim. Annesini biliyorum onun. Bay Jaggers soru sorarcasına bana bakarak annesi mi diye mırıldandı. Şu son 3 gün içinde gördüm onu. Öyle mi? Siz de tanıyorsunuz onu efendim. Benim gördüğümden daha sonra da gördünüz. Hem de çok yakın bir zamanda. Öyle mi? Estella konusunda belki ben sizden de çok şey biliyorumdu Bay Jaggers. Babasını da biliyorum onun. Bay Jaggers'ın tavrındaki belli belirsiz bir irkilme, hiç istifini bozmayacak derecede kendini kollayan bir adamdı. Gene de belli belirsiz irkilip dikkat kesilmekten kendini alamamıştı. Onu ele verdi. Estella'nın babasının kim olduğunu bilmiyordu. Bunu kesinlikle anladım. Zaten Herbert'tan Provis'in yaşam öyküsünü dinlerken kuşkulanmıştım bundan. Öyle ya, Provis mahkeme sırasında ortalığa çıkmamıştı. Jaggers ancak 3-4 yıl sonra kendini avukat olarak tutmuştu ki o sırada o eski davayla olan ilişkisini ortaya vurmasına hiçbir neden yoktu. Geri başlangıçta Bay Jaggers'ın bu gerçeği bilmediğinden emin olamazdım ama şimdi emindim. Ya, demek hanımefendinin babasını biliyorsun ha Pip? Evet diye karşılık verdim. Adı Provis'tir. Yeni Güney Galyalı Provis. Bu sözlerim üzerine Bay Jaggers bile açıkça irkilmekten kendini alamadı. Dünyanın belki de en çabuk bastırılan, en hafif irkilişiydi bu. Bay Jaggers hemencecik kendini toplayarak mendilini çıkarıyormuş gibi yapıp arayı kaynatmaya çalıştı ama irkilmişti işte. Bu sözlerimi Vemik'i nasıl karşıladığını söyleyemeyeceğim çünkü Bay Jaggers'ın keskin bakışları aramızdaki gizli anlaşmayı seziverir diye korkumdan şu sırada ondan yana bakamıyordum. Bay Jaggers mendilini burnuna götürürken yarı yolda duralayarak büyük bir serin kanlılıkla ''Peki ya Provis bu savını hangi kanıta dayandırıyor Pip?'' diye sordu. ''Onun böyle bir savı ileri sürdüğü yok. Hiçbir zamanda olmadı.'' dedim. ''Kızının sağ olduğunu bilmediği gibi böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçirmiyor.'' Bay Jaggers'ın o ünlü mendili ilk olarak etkisiz kaldı. Jaggers her zamanki numarasını yarıda keserek mendili gene cebine koydu. Kollarını göğsünde kavuşturup okunmaz bir yüzle bana baktı. Gözleri amansız bir dikkatle doluydu. O zaman bütün bildiklerimi anlattım ona. Bunları nasıl öğrenmiş olduğumu da anlattım. Şu var ki Wemmick'ten öğrenmiş olduklarımı da Miss Havisham'dan duymuşum gibi yaptım. Çok titiz davrandım bu noktada. Wemmick'ten yana hiç bakmaksızın anlatacaklarımın hepsini anlatıp bitirdim. Bir süre Bay Jaggers'la hiç konuşmadan bakıştık. Ancak ondan sonra Wemmick'ten yana baktığım zaman kendisi kalemini posta kutusundan çıkarmış masanın üstünde bir şeyler yazmaya dalmıştı. Şimdi Jaggers'la masaya doğru ilerleyerek ''Ey Wemmick'' dedi. ''Bay Pip geldiğinde biz bu kağıtların hangisine bakıyorduk?'' Ama böyle savsaklanmaya boyun eğmezdim ben. Karşısına geçtim. Benimle daha açık, daha erkekçe konuşmasını, ateşli, biraz da kızgın bir dille istedim ondan. Bunca yıldır nasıl boş umutlarla oyalandığımı, sonra nasıl bir gerçekle karşılaştığımı anımsattım. İçimi karartan tehlikelere değindim. Biraz önce ben nasıl ona güvenip açılmışsam, onun da bana biraz olsun güvenip açılmasını istemeye hakkım vardı elbet. Hiçbir konuda suç kondurmuyordum ona. Güvenim, inancım bütündü. Ama gerçeği bana eveleyip gevelemeden söylemesini istiyordum. Bunu neden istediğimi, bu hakkı kendimden için gördüğümü merak ediyorsa yanıtını çekinmeden verebilirdim. Kendisi böyle zavallı düşleri dudak büküp geçse de ben Estella'yı bunca yıldır canımdan çok sevmiştim. Gerçi onu kaybetmiştim. Ellerim böğrümde onsuz yaşamaya yargılıydım. Gene de onunla ilgili olan her bilgi benim için dünyada her şeyden daha önemli, her şeyden daha değerliydi. Jaggers'ın bu yakarılarım karşısında hiç sesini çıkarmadığını, taş gibi sessiz ve katı durduğunu görünce Wemmick'e döndüm. Bay Wemmick, sizin yumuşak yürekli bir insan olduğunuzu biliyorum. Sıcak yuvanızı, yaşlı babanızı gördüm. Çalışma yaşamının yorgunluğunu nasıl tatlı, temiz, neşeli uğraşlarla dinlendirdiğinizi biliyorum. Bu yüzden yalvarırım size. Bay Jaggers'a karşı benden yana olun. Bu durumda benimle daha açık konuşması gerektiğini anlatın ona. Benim sözlerim üzerine Bay Jaggers'la Bay Wemmick bakıştılar. Ömrümde iki kişinin arasında böylesine tuhaf bir bakış geçtiğini hiç görmemiştim. İlkin Wemmick hemen oracıkla işinin edilecek diye bir kaygı geçti içimden. Neyse ki Bay Jaggers'ın yüzünde gülümseyişi andırır bir yumuşama belirdiğini, Wemmick'in üzerine de bir cesaret geldiğini görünce kaygım geçti. Bu da nesi Wemmick, neler duyuyorum dedi Bay Jaggers. Yaşlı bir baban, eğlenceli uğraşların da mı varmış senin? Wemmick varsa ne çıkar diye sordu. Onları buraya taşımadıktan sonra ne fark eder? Bay Jaggers elini koluma koyup açıkça gülümseyerek Pip dedi şu adam var ya koca Londra'nın en kurnaz iki yüzlüsü olmalı. Gitgide daha yüreklenmeye başlayan Wemmick hiç de değil diye karşılık verdi. Ben iki yüzlüysem siz de iki yüzlüsünüz demektir. Deminki gibi tuhaf tuhaf bakıştılar gene. İkisi de karşısındakinin kendisini alaya aldığından hala kuşkulu gibiydi. Bay Jaggers senin sıcak bir yuvan var ha diye söylendi. Wemmick işime zararı dokunmadıktan sonra neden olmasın dedi. Size bakıyorum da efendim. Siz de günlerden bir gün böyle çalışıp didinmekten yorulduğunuz zaman başınızı sokacak bir sıcak yuva tasarlıyor musunuz gibime geliyor el altında. Bay Jaggers başını dalgın dalgın birkaç kez salladı. Hatta derinden bir göğüs bile geçirdi. Pip dedi. Senin zavallı düş dediğin şeylerden konuşmayalım. Başından yeni geçmiş olduğu için o konuları sen benden daha iyi bilirsin. Öteki soruna gelince... bir varsayımla çıkacağım senin karşına. Dikkat et. Kesin bir açıklama yapmıyorum ha. Durup bekledi. Ben de anlatılacak şeyin kesin bir açıklama olmadığını, bunu Bay Jaggers'ın özellikle belirttiğini, benim de böylece anladığımı söyledim. Şimdi Pip dedi Bay Jaggers. Şöyle bir durumu kafanda canlandır. Diyelim ki senin anlattığın koşullar altında yaşayan bir kadın çocuğunu herkesten gizliyor. Gel gelelim gerçeği dava vekiline açmak zorunda kalıyor. Çünkü dava vekili savunmasını iyi hazırlayabilmesi için bu çocukla ilgili gerçekleri bilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Diyelim ki bu dava vekilinin bir yandan da zengin ve tuhaf huylu bir hanımefendiye verilmiş bir sözü vardır. Onun evlat edinip yetiştirebileceği kimsesiz bir çocuk bulacaktır. Anlıyorum efendim. Diyelim ki bu dava vekilinin ömrü kanlı suçlar, kötülükler, çirkinlikler arasında geçmektedir. Çocuklar konusunda bildiği tek şey onların sayısız sürülerle dünyaya geldikleri ve kötü, acı bir sona yazgılı olarak büyüdükleridir. Pip, tut ki bu adam hemen her gün saygın yargıçların bacak kadar çocukları ağır suçlardan ötürü ciddi ciddi yargıladıklarına, çocukların kötü örnek olarak ahaliye gösterildiklerine tanık olmaktadır. Onların zindana tıkılmalarının, kırbaçlanıp sürgüne yollanmalarının, bir köşede unutulup toplum dışına itilmelerinin olağan olduğunu, böylece tam cellata yem olarak yetişip sonunda asılmaya gittiklerini bilmektedir. Tut ki gündelik iş yaşamında rastladığı tüm çocuklara bir tür balık yavrusu gözüyle bakmaktadır. Büyüdükçe ağlara takılacak, avlanıp yargılanacak, savunulacak, sürgüne yollanacak, hüküm giyecek, anasız babasız kalacak, kısacası yaşamları başlarına dar edilecek bir sürü küçük balık. Anlayabiliyorum efendim. Pip, diyelim ki bu sürü içinde bu adamın kurtarabileceği güzelim bir yavrucak vardır. Babası onu ölü bilmekte, bu konuyu karıştırmaktan çekinmektedir. Bu adam çocuğun anasına sözünü geçirebilecek durumdadır. Bu kadına ne yaptığını biliyorum senin, nasıl yaptığını da biliyorum diyebilme olanağı vardır elinde. Şöyle şöyle yaptın, sonra suçu üstünden atmak için şu şu numaraları çevirdin. Hepsini baştan sona dek kanıtlarıyla biliyorum ve işte hepsini bir bir anlatıyorum sana diyebilir bu kadına. Çocuğu bana ver, kurtulman için ortaya çıkması gerekirse ortaya çıkarırım onu. Ama şimdi çocuğu bana ver, ben de seni kurtarmak için elimden geleni yapayım diye bir öneride bulunabilir. Sen kurtulursan çocuğun nasılsa kurtulur. Bir yandan seni kurtaramazsak hiç değilse çocuğunu kurtarmış oluruz diyebilecek yetkidedir. Pip, diyelim ki bu adamın istedikleri yapılıyor, kadın da ipten kurtuluyor. Her şeyi anlıyorum efendim. Herhangi bir açıklamada bulunmadığımı da anlıyorsun değil mi? Vemik, herhangi bir açıklamada bulunmadınız diye onu yankıladı. Açıklama falan yapılmadı. Gene diyelim ki Pip, bütün o ateşli acı duygular, sonra da geçirdiği ölüm korkusu genç kadının kafa dengesini biraz bozmuştu. Özgürlüğüne kavuştuğu zaman dünyadan, insan içinde yaşamaktan korkar olmuştu. Kendini kurtaran adamın kapısına gidip ona sığındı. Diyelim ki bu adam da onu evine aldı. O eski yırtıcı huylarının depreşmeye başladığını gördüğü zaman da eski yöntemlerini kullanarak onu baskı altında tutmayı başardı. Varsaydığımız bu hayali olayları kavrayabiliyor musun Pip? Evet efendim. Tut ki çocuk büyüdü. Para uğruna zengin bir adamla evlendirildi. Babası sağdır, anası sağdır. Ana ile baba hiç habersiz birbirlerine çok yakın yerlerde yaşamaktadırlar. Bütün bunlar hala gizliliğini sürdürmektedir. Derken sen çıkıyor, gerçekleri bir yerlerden öğreniyorsun diyelim. Bu son varsayımı çok iyi düşün taşın Pip. Baş üstüne efendim. Vemik'in de çok iyi düşünüp taşınmasını diliyorum. Vemik de baş üstüne dedi. Kimin işine yarar böyle bir sırrı deşmek? Babanın mı? O kadınla yeniden bir araya gelmek isteyeceğini sanmıyorum. Ya ana? Eğer öyle bir suç işlemişse olduğu yerde kalması kendisi için çok daha hayırlıdır bence. Kız çocuğuna gelince anasıyla babasının kimliklerini kocasına bildirmek sanırım hiç işine gelmez. 20 yıldır çirkeften uzak kalabilmiş. Şimdi bu eski sırlar ortaya çıkarsa kızcağız yeniden çamura saplanır, ömür boyu da kurtulamaz artık. Hele senin bu kızı sevdiğini de varsayarsak Pip. Sana benzemez nice erkeğin sırasında kafasını sarmış olan o zavallı düşlere bu kızın esin verdiğini varsayarsak. Bana öyle geliyor ki o eski sırları deşeceğine, şu sargılı sağ eline bir balta alıp sargılı sol elini kesmek, sonra sağ elini kessin diye baltayı Vemik'e vermek isterdin. Düşünürsen böylesini bin kat ye tutardın, biliyorum. Vemik'e baktım, yüzü ciddi mi ciddiydi. İşaret parmağını ağır ağır kaldırıp dudaklarına bastırdı, ben de onun gibi yaptım, Bay Jaggers da bizim gibi yaptı. Sonra her zamanki tutumuna dönerek, ey Vemik dedi. Bu hesaplardan hangisine bakıyorduk Bay Pip içeri girdiğinde? Onlar çalışırken bir kenara çekilerek bekledim. Durup durup gene deminki gibi tuhaf bakışlarla birbirlerini süzdüklerini gördüm. Ne var ki şimdi ikisi de kendilerini meslek yaşamlarının dışındaki zayıf yönleriyle ele vermiş olduklarını bilmenin tedirginliğiyle kuşkulu diken üstündeydiler. Sanırım bu yüzden birbirlerine karşı iyice katı davranıyorlardı. Bay Jaggers büyük bir buyurganlıkla tepeden atıyor, Vemik de en ufak bir sorun çıksa dediğim dedik diye dayatıyordu. Onları hiç böylesi hırlaşırken görmemiştim çünkü genellikle pek güzel geçinirlerdi. Neyse ki Mike adındaki kürk başlıklı müvekkilin tam o sırada çıkıp gelmesiyle ikisi de rahat bir nefes aldı. Burnunu kol yerine silmek gibi bir huyu olan bu adamı Bay Jaggers'ın yazıhanesine ilk geldiğim gün görmüştüm. Kendinin ya da ailesinden birinin başı her zaman dertli olan, ki o zamanlar oralarda bu Newgate zindanı demekti, bu kişi en büyük kızının bir dükkandan mal çalmak suçuyla içeri alındığını bildirmeye gelmişti. Bay Jaggers bir yargıç çalımıyla ocak başında durmuş, konuşmaya hiç katılmadığından Mike bu işler acısı durumu Vemik'e anlatmaya başladı. Derken bir ara gözlerinde yaş damlacıklarının ışıldadığını gördük. Vemik iyice tepesi atmışçasına ne demek oluyor bu diye adama çıkıştı. Karşımda durmuş burnunu çekip mızıldanmaya utanmıyor musun? Yapmadım Bay Vemik, gözüm kör olsun yapmadım. Yaptın işte dedi Vemik. Bu ne arsızlık? Sokak köpekleri gibi mızıldayıp burnunu çekeceksen hiç gelme buraya. Hangi yüzde geliyorsun? Ne yapayım? İnsan duygularına hakim olamıyor işte diye Mike yalvarıcısına konuştu. Vemik nelerine dedin diye atmaca gibi atıldı. Gene söyle bakayım. Bay Jaggers da ileri doğru bir adım atıp parmağıyla kapıyı imleyerek sen bana baksana bayım dedi. Çabuk çık git buradan. Duygu sokmam ben bu kapıdan içeri. Marş marş. Vemik de kendin ettin kendin buldun diye ekledi. Dışarı. Böylece bahtsız Mike süklüm püklüm çekildi. Bay Jaggers'la Vemik'in araları düzelmişe benziyordu. Bir güzel karınlarını doyurmuşlar da canlarına can katmışlar gibi taze bir güçle yeniden çalışmaya koyuldular. 52. Cebimde çek Küçük Britanya'dan ayrılınca dosdoğru Miss Skiffins'in muhasebeci olan erkek kardeşine gittim. Miss Skiffins'in muhasebeci olan erkek kardeşi de dosdoğru Clariker firmasına gidip Bay Clariker'ı bana getirince anlaşmayı sağlama bağlamanın büyük doyumunu yaşadım. Büyük bir mirasa konacağımı öğrenip büyük umutlara kapıldığımdan bu yana yaptığım tek iyilik, sonucu ulaştırabildiğim tek iş bu oldu. Clariker bu görüşmemizde bana firmanın işlerinin gitgide ilerlediğini, daha da ilerleyebilmek için gerekli olan uzak doğu şubesini artık açabileceklerini, Herbert'ın da ortak sıfatıyla oralara gidip bu şubenin başına geçeceğini anlattı. Arkadaşımla kendi aramda açılacak olan ayrılık yolunu kendi ellerimle hazırlamışım demek. Hem de işlerim daha böylesine karman çorman durumdayken. Karşımdakinin sözlerini dinlerken tutunduğum en son dalın da çatırdamakta olduğunu, yakında rüzgar ve dalgaların insafına kalacağımı ta içimde hissettim. Ama akşamları Herbert eve gelip de bana bu güzel gelişimleri benim bildiğim aklından bile geçirmeksizin coşkun bir sevinçle anlattığı zamanlarda ödülümü buluyordum. Herbert çizdiği gül pembe düşlerde Clara Barley'i nasıl elinden tutup binbir gece ülkelerine götüreceğini, benim nasıl sanırım deve kervanıyla sonradan onlara katılacağımı, nasıl üçümüz birden Nil boyunca yolculuk ederek akıllara durgunluk verici şeyler göreceğimizi anlatıyordu.